Şah ve Sultan İskender Pala 26. ayrım. Acıçay yaylağına geldiğimizde ovalar ve sahralar asker ile doluydu. Tebriz'den gelen sayısız insan sultana bağlılıklarını bildirmek üzere hediyeler sunuyor, önüne altınlar yığıyorlardı. Bunlardan bazıları çadırımızın önünden geçiyorlardı ve onları tanıyorduk. Şahı çok sevdiklerini, Tebriz'de ona yakın olabilmek için birbirleriyle rekabet yaşadıklarını biliyorduk. Şimdi sultana yaranmak için de rekabet halindeydiler. Bunlar riyakarlığın adını sevgi koymuş madrabazlar idiler ve nefislerine hoş gelen şeyi hemen yapıverdikleri için şahsiyetlerini kaybettiklerinin bile farkına varamayacak kadar zavallıydılar. Sultan çevresini kuşatan bu insanların kendisini sevdiklerine inanmış olamazdı. Daha dün karşısında kılıç sallayan adamlar arasından çıkıp gelen bu kişileri elbette araştıracak, samimi bir muhabbetin sahibi olmayan ikiyüzlüleri cezalandıracaktı. Hayır, hayır, bu yapılanlar gönlüme kabul ettirebileceğim şeylerden değildi. Sultanın ayaklarına serilen İran ipeklileri ve halılarının sevilene sunulmuş bir hediyeden çok, şerrinden korkulan birine verilmiş bir rüşvet olduğu ortadaydı. Bunu kendileri de biliyor olmalıydılar ki hediyelerini sultanın katına sunma cesaretini gösterememiş, bunun yerine atının geçeceği yola sermişlerdi. Bu adamların sayısı o kadar çoktu ki, ipek halı ve kadifelerden şehre doğru uzayıp giden bir yol oluşmuştu. Sultanın şehre gireceği yol. Sultan cuma günü öğle vakti şehre yaklaşırken, onun hemen arkasında 50 kadar sakat ve yaralı esir, zorlukla, inleyerek, ıstırap çekerek ilerliyorduk. Sultanın o ihtişamlı alayı yanında biz bir tür sefil yaratıklar gibiydik. Güya Tebriz halkına, "Bize itaat ederseniz bizim gibi böyle ihtişamlı bir hayat sürersiniz. Yok savaşırsanız işte şu köleler gibi sizi sakatlar süründürürüz." denilmek isteniyordu. Sırf bu aşağılaması için Sultan Selim'in karşısına dikilmek, bir zamanlar hayal ettiğim gibi gözlerinin ta içine bakmak ve üçüncü kılıç darbesine kadar asla gözlerimi yüzünden ayırmadan dimdik durarak yüzüne tükürmek istedim yeniden. Hayret! Tebriz halkı sokakları doldurmuş, zafer şenliklerine iştirak ediyorlar. Sahi papat meydanında iğne atılsa yere düşmeyecek. Gördüğümüz kadarıyla şehirde yağma olmamıştı. Bazı evlerin kapıları kapalıydı ve terk edilmiş oldukları anlaşılıyordu. Ama hayat yine devam ediyordu. 8 yıl evvel Şah'ın şehre girişi sırasında yapılan şenliklerin benzerleri vardı meydanlarda. Bir farklı ki bu defaki eğlenceler 40 gün 40 gece sürmeyecekti. Sultan da tıpkı 8 yıl önce Şah gibi cülüsiyeler dağıtıyor, bahşişler saçıyor. Yeni para bastırılması için emrini bugün verdiği söyleniyor Şah'ın. Kamertay'ın üzerinde şehri dolaştığı günü hatırladım. Herkes ona kurban olayım yüce Şah diyorlar ve kasideler sunuyorlardı. Sultana ise şimdi askerleri, "Gururlanma padişahım, senden büyük Allah var" diye alkış okuyorlar. Bu sözlerden çok etkilendim. Bunun bir anlayış farkı mı yoksa Osmanlı yönetim tarzının sonucu mu olduğuna karar verememekle birlikte içimde bir burukluk oluştu. O sırada sultan çevresindekilere Uzun Hasan Camii'ne gitmekten söz etmiş. Burası Şah'ın silah ambarı yaptığı Gök Mescid idi. Ahmet Paşa camiyi ibadete açmak üzere boşalttırmış, ama içinde düzenleme yaptırıp tefrişatını tamamlamak 2 güne sığmamış. Bunun yerine saray meydanına bakan Ali Şah Camii'ni cuma namazı için hazırlatmış. Cuma hutbesi sultanın Safavi yurdundaki hakimiyet bildirgesi olacaktı. Camide ilginç bir şey oldu. Sultan adına cuma hutbesi okuyacak imam şaşırıp cümlelerine, "Sultanoğlu Sultan, Es Sultan, Ebul Müzafferüs Sultan, İsmail Bahadır Han" diye başladı. Bunun üzerine bazı gaziler imamı derhal orada öldürtmek için hançer çektiler. Lakin Sultan Selim onun bu şaşkınlığının heyecandan olduğunu anlamıştı. Zaten sünni bir imamdı. Derhal sesini yükseltip herkesi yerine oturttu ve imama hutbeyi yeniden okumasını söyledi. Cami içinde de kan dökecek değildi ya. Zavallı imamın o şaşkın ve mahcup hali hala gözlerimin önündedir. Sultan caminden çıkınca atına binmek üzere binek taşına doğru yürüdü. Etrafına bakınıyor, sanki bir şey görmek istermiş gibi çevreyi inceliyordu. O sırada Kadir Beşe yanımıza geldi. Arkadaşlarıyla ve diğer esir muhafızlarıyla bir şeyler fısıldaşıyorlar, tartışıyorlardı. Kulak kesildim. Meğer Osmanlı askeri sultanın Tebriz'i önceden daha şehzadeliği zamanında gördüğünden şüphelenirmiş. Kadir Beşe, bir zamanlar gizlice Tebriz'e gelmiş ve şah ile satranç bile oynamış diyordu. Bu haberin bir efsane olduğunu söyleyenler de varmış tabii. Cami avlusunda bir uğultu başladı. Sultanın çevreyi biliyor gibi incelemesi ve yanındakilere bir şeyler söylemesi bu konuda fısıltıyı aşmayan tartışmalara yol açtı. Ben hakikati biliyordum ama Kadir Beşe'ye inat olsun diye hiç ağzımı açmadım. O sırada en kısa boylu olan sipahi Kadir Beşe'ye bir mektuptan söz etti. Sultan dün bir mektup yazdırıp şaha göndermiş. Son cümlede bir vakit haddini aşmış, benim olacak benli hatunu gasp etmeye çalışmıştın. Ama kader şimdi senin olan taçlı hatunu avucuma düşürdü. Bir vakit satranç tablasının başında bağrıma bir sille vurmuştun, şimdi haklaştık diye yazmış. Cami avlusunda sultanı bir şey arıyormuş gibi görenler galiba bu mektup meselesindeki sırrın da çözüleceğini umut ediyor ve iddiaların ispatını görmeyi arzuluyorlardı. Sultanın cemaat ve askerleri arasında yaya olarak gezinmesi herkesin hoşuna gitmişti. O ne tarafa yönelirse hemen bir koridor açılıyor. Oradan ilerlemesi için başlar yere eğilip ön sıradakiler diz çökerek bekleşiyorlardı. Bir ara sultanın baktığı yerlerde gördüğü bazı değişikliklere hayret edercesine başını salladığını gördüm. Nihayet bir arşın yüksekliğindeki binek taşının yanına gelip bekledi. Çevresindeki herkes bir tek işaretiyle geri geri çekilerek önünde 10 metrelik bir meydan açtı. Sultan adamlarına baktı ve içlerinden savaşta en fazla yararlık gösterenlerden birisi olan Sekbanbaşı Balyemez Osman Ağa'ya seslendi. "Aa, var git şu kapı eşiğindeki taşı kaldır. Dibine kendi elimle zümrüt kaşlı bir yüzük koymuşum. Eğer duruyorsa helal malımdır, sana ihsan ettim." Her yanı bir sessizlik kapsadı. Askerler için sır çözülecekti. Ağa ürkek adımlarla yavaş yavaş taşın başına vardı. Acaba aslı var mı diye o da tereddütteydi. Titreyen ellerle taşı yerinden oynattı, sağa sola hareket ettirerek devirdi. Sıra toprağı eşelemekteydi. O sırada ben de çok heyecanlanmıştım. Eğer orada bir yüzük var ise o yüzüğü tanıyor olacaktım. Eğer orada bir yüzük var ise bir vakitler derviş kılığında gördüğüm kişinin sultan olduğuna inanacaktım. Çocukluk günlerim aklıma geldi. Şah'ın henüz toy bir delikanlı olduğu ve taçlıyı yeni tanıdığım günler. Hadım edildiğim yıldı ve sultan bir zamanlar gözlerimin önünde olup biten bir hadisenin anısını arıyordu. Şah'ın emriyle taçlının dervişe verdiği o yüzüğü gayet iyi hatırlıyorum. İri bir zümrüt maharetle tıraşlanmış ve kızıl altına gömülürcesine rapt edilmişti. Osman Ağa toprağı eşelemeye başladı, nefesler tutulmuş, gözler kendine çevrilmiş, meraklı bekleyiş haddi aşmıştı. Toprağı eşeleyen ellerle birlikte herkes umutsuzluğa düşmek üzereydi ki, Ağa sevinçle ayağa zıplayıp sağ elini havaya kaldırdı. Tebriz'in Eylül'de bütün parıltısını taşıyan öğlen güneşi, onun elinde ışıktan oklar gibi dört bir yana şimdi 100 ayrı huzme gönderiyordu. Evet, işte o yüzüktü. Yekpare zümrüt, güneşi selamlıyordu. Sultanın mektubunda yazdığı cümleye ilaveten mırıldandığını duyar gibi oldum. Zavallı çocuk şah. Er ere sille vurunca böyle vurmak gerek. Sultan Tebriz'i çok sevmişti. Şehre vali yapmak üzere Emir Naki'yi arattı durdu. Bir kızılbaş vali fikrine bütün vezirleri şaşırdılarsa da o ısrarcı oldu. Meğer Emir Naki Çaldıran'da ahirete gönderilmiş. Sultan onun için ordu hafızlarına bir hatim okutup dua ettirdi. O sırada zümrüt yüzük gibi Emir Naki'yi de hatırladım. Satranç tablasının başında dervişe şiir okumuş, o da cevaplamıştı. Meğer şiiriyle ona Tebriz valiliğini söz vermiş, şimdi sözünde durmak istiyormuş. Sözünde durmak, sözü hiç unutmamak, erdemli insanların tavrıydı ve unutulmayan söz elbette sahibini devamlı hatırda tutar, ona karşı sevgiyi çoğaltırdı. Emir Naki, sultana kendini sevdirmişti anlaşılan. Akşama doğru yeniden Acıçay'a döndük. Bacağımdaki ağrılar artmış durumda. Gördüklerim bu ağrılara değer miydi bilmiyorum. Kadir Beşe'nin kinini üzerimden atamazsam durumum her gün daha kötüye gideceğe benziyor. O gece taçlı yaralarıma merhem sürdü. Ilık su ile pansuman yaptı. Ben de ona Tebriz'de neler olup bittiğini anlattım. 24. Taçlı. Refedin cemasivayı nuru hak eyler zuhur. Maksat ancak kalbe böyle incila vermektedir. Dünya kavgasını gönülden sürüp çıkarınca orada hakikat veya Allah kendini gösterir. Hayattan maksat da zaten gönülleri böyle aydınlatmak değil midir? Selimi. Bu bab Taçlı Hatun'un son kez Tebriz'de aşkı aradığı beyanındadır. 11 Eylül 1514. Kamber yine soyladı. Bakalım ne soyladı. Erkenden uyandırıldım. Tacizade Cafer Çelebi beni görmek istemiş. Kadir Beşe huzuruna çıkarmak üzere beni sürükleyerek götürdü. Yere kapaklandığımda önce bir ses duydum. Allah'ın yarattığı bir cana böyle davranmamalısın. Ayağa kalkmak istediğimde kürek kemiklerim arasında bir ayak hissettim. Beni yere yapıştırıyordu. Başımı kaldırmak ve konuşan adamı görmek istediğimde bu sefer sırtımdaki ayak başımı yere yapıştırdı. Duyduğum cümle mi yanlıştı yoksa birisi benimle alay mı ediyordu anlayamamıştım. Bırak onu gelsin. Yavaşça doğruldum. Karşımda üç kişi vardı. İkisi pek heybetli, üçüncüsü pek çirkindi. Çiçek bozuğu, sarı çapar bir yüz ve yumru patlıcana benzeyen burnunun iki yanında kaş yerinde neredeyse birer şerit gibi duran beyaz kıllar. Bakmakla bakmamak arasında açık duran, fazla da açılamadığı için rengi belli olmayan gözler ise insanı ürkütüyor. İçimden, inşallah bu suratı fazla görmek zorunda kalmam diyordum ki duamın tersi çıktı. Cafer Çelebi bu adammış. Yüzündeki çirkinlikle çelişecek bir şefkat tonuyla sordu. Kambercan sensin öyle mi? Benim, kim soruyor? Benim adım Cafer. Sen temiz bir çocuğa benziyorsun. Buralısın öyle değil mi? Onun yeni efendim olduğunu öğrendikten sonra diklenmenin manası yoktu. Bu Taçlı'ya zarar verirdi. Derhal tavrımı değiştirdim. Hayır efendim, Erdebilliyim. Safavi Sarayı'nda büyüdüm. Şahın, sus, sorulmayan bir şeye asla konuşma. Bilgisizlerin cahillikleri yüzünden söylenmesi gereken nice renkli düşünceler gönüllerde kalmaya mahkum olur çünkü. Peki efendimiz, canım size feda olsun. Bir daha konuşmam. Ailen Erdebil'de mi? Kimsem yoktur efendimiz. O halde bundan sonra senin kimsen biz oluruz. Bunu hak edersen elbette. Beli efendimiz. Bundan böyle Taçlı Hatun sana emanettir. Onun saadeti ölçüsünde seni saadete eriştiririm. O üzülürse seni üzerim. İmdi var, kendini göster. Ha, şurada duran bohça senindir. Ganimet malıdır, helaldir. Ve unutma, her şafak elinde fenerle gelen bir hırsız gibidir. Ömürleri çalıp götürür. Uyanık dur. Dururum efendimiz. Sadef'in yağmur damlasını denizin içinde gizleyerek inceye dönüştürdüğü gibi sen de Taçlı Hatun'u kem gözlerden ve batıl fiillerden anka misali gizleyerek inciyi sarraf terazisinde tart. Kadir Beşe, bu çocuğu sen de kolla ki emektar yüreğin bunu himaye ile şenlensin. Tacizade çirkinden de çirkiniydi ama kalbini güzelden de güzel gördüm. Bu üsluba ve bu sözlere meftun olmamak elde değildi. Bu bir mucize olabilir miydi? Kadir Beşe'nin beni telef etmesinden kurtulmuştum. Bacağım da kurtulmuştu. O sırada Taçlı'yı merak ettim. Gördüğüm çirkin surat acaba onun için ne ifade ediyordu? Birkaç gündür hiç ağzından onu kötüleyen veya rahatsızlığını bildiren bir söz duymamıştım. Lakin bu bir siyaset olmalıydı. Taçlı gibi henüz 21 yaşında bir genç kız için, 21 yaşında kızı olan Cafer Çelebi ile evlilik, belki de Allah'ın bir kahrı demekti. Ya şu dünyanın en güzel kızını zamanın en çirkin adamına layık gören sultana ne demeliydi? Bunu neden yapmış olabilirdi? Taçlı bir erkeğin gönlünün akmayacağı kadınlardan değildi. Onu gören her erkeğin kalbinde ona yakın olma hissi uyanırdı. Sultan bu hissi yaşamış olmalıydı. Taçlı'nın söylediklerinden de bu çıkıyordu. O halde neden Taçlı'yı Cafer Çelebi'ye vermişti? Hayır, yalnızca Şah'ı tahkir için böyle yapmış olamazdı. Çünkü böyle yapmakla Şah'ı değil, Taçlı'yı cezalandırıyordu. Bunun sebebi onu Şah artığı görmesi de olamazdı. Çünkü pek çok hükümdarın hasmından intikam alma yöntemlerinden biri de onun eşine sahip olmaktı. Hatta tarih hasmının haremini esir edip hamile bırakarak geri gönderen hükümdarlar görmüştü. Peki o halde sultan acaba tacizadenin aşkı olan biganeliğini mi cezalandırmak istiyordu? Öyle olsa Cafer Çelebi Taçlı'ya hoyratça yaklaşırdı. Oysa Çelebi ona bir köle değil, tam aksine bir sultan muamelesi yapıyor. Onun yanındayken Çelebi'nin aşkı inkar etmekten çok kısa sürede vazgeçeceğine eminim. Taçlı'nın sözlerine bakarak sultanın da Taçlı'ya karşı ilgisiz olmadığını düşünüyordum. Peki o halde aynı soruyu yeniden sormam gerekiyor. Neden onu kendisine almadı? Sevgi beğenmenin devamı değil miydi? Eğer göz beğendiyse gönül sevmez miydi? Gururun sevgiyi öldürdüğünü söyleyenler haklı olabilirler miydi? Sevgi gururu mu yok ediyordu? Galiba sultan yüreğinin sesini dinlememiş, aklıyla hareket etmişti. Aklı ile gönül çatışınca sevgi halal görürdü çünkü. Kim bilir? Taçlı'ya talip olmamaktan pişmanlık duyuyordur şimdi. Çünkü bu konuda sultanların Türk kızı almama geleneği de beni iknaya yetmiyor. Bir sultan isterse ganimetten kendisine düşmüş bir cariyeyi yatağına, hatta nikahını alırsa buna kim ne söyleyebilir? Acaba sultan dindarlık gayretiyle mi böyle davranıyordu? Kendisine çağın velilerinden biri gözüyle bakılması mı Taçlı gibi bir kadını sahiplenmesine mani oluyordu? İyi ama veli de olsa evlenemez miydi? Yoksa nikahlı eşi var iken dul bir kadını nikahlamaktan mı çekiniyordu? Şah'ın sarayında geçirdiği 6 yıl boyunca Taçlı'nın yatağında boylu boyunca yatan kılıçtan haberi olsaydı böyle davranmaz. Onu dul bir kadın saymazdı elbette. Birden aklıma düştü. Acaba bunu sultana söylemek mi, söylememek mi lazım? Sofra artığı lokma olmadığını bilmesi mi, bilmemesi mi ondan intikam almamı sağlar? Bunu düşünmeliyim. Sultan hükümdarlık gururu yüzünden Taçlı'yı kendisine almamış ama onu başkalarından da korumak için tacizadeye vermişti anlaşılan. Sultan biliyordu ki çirkin ve aşka inanmayan bir adam güzeller güzeli bir kadına dokunamazdı. Dokunursa kendisini yakacağını bilirdi. Hele tacizade gibi akıllı, hikmetli sözler söyleyen, bilge bir adam böyle bir kadının kendisine emanet verildiğini elbette anlardı. Anlar ve emaneti her bakımdan korurdu. Sultan Taçlı'yı korumak için tacizadeye vermişti. Peki ama kimden? Şah'tan mı? Peki kimin için? Şah için mi? Onu önce evlendirip sonra geri mi gönderecekti? Sultan çok kurnazdı. Belki de aklımdan geçen bütün bu fikirler yalnızca bir saçmalık ve Taçlı da yalnızca bir zan ile konuşuyor. Hazırlan dedi Taçlı akşam yemeğine götürdüğümde. Gidiyoruz, yarın Tebriz'e gidiyoruz. Şaşırmıştım, ciddi olamazdı. Ama sevincinden bunun gerçek olduğunu anladım. Tam 6 gündür Acıçay yaylağından bakıp bakıp ağladığı Tebriz'e onunla gidecek olmam beni de heyecanlandırmıştı. Meğer ikindi vaktinde Çelebi'nin şehirden gelmesini bekleyip onunla görüşmüş. Buralardan gitmeden baba ocağını bir kerecik daha görmek istediğini söylemiş. O da muvafakat edip Kadir Beşe'nin refakatinde gidip dönmesine izin vermiş. O sırada refakatinde mi dedi, aynen bu kelimeyi mi söyledi diye sordum. Çünkü bir esir için muhafaza, gözetim, tarassut, mevcutlu gibi pek çok kelime kullanılabilecekken refakat seçilmiş ise onu bir köle değil, değer verilen bir cariye, hatta bir eş olarak kabullenmiş sayılırdı. Eğer öyleyse kaçmamız daha kolay olabilirdi. Üstelik de bacağımdaki ve kolumdaki yaralar iyileşmeye yüz tutmuşken. 26. ayrımın sonu, sayfa 272, devamı 27. ayrımda.